Ayrım 6.
Devamlı Sultan Hamid'i minimalist tesmiye edemeyiz. Ürkek idi, çaresizdi, özgürlükten korkuyordu. Tavizkâr fakat hiçbir zaman minimalist olmadı. İrani cemalettini Şia damgası yememesi için Afgani kabul ederek pan-İslamizme sarılmasını da böyle anlayabiliriz. Batı'da kaybedilen toprakların karşılığında imparatorluğu şarka kaydırmayı planlıyorlardı. Pan-İslamizmin altında bu yatıyor ve din Türklerde hep politikadır. Bu nedenlerde Türklerin dini oldu ama imanı olduğunu görene rastlamıyoruz. Avrupa'ya yayılırken Katolik Avrupa'da büyük bir mukavemet ile karşılaştılar. Daha doğrusu Avrupa'nın yıkımları geriye bırakıp merkezi devletlere yöneldikleri zamandı. Hep yayılmacı olan Türk şefler kolay dönemin bittiğini hemen anladılar. Birinci Viyana ve İnebahtı bozgunlarını belki de Süleyman ve Sarı Selim'den daha çok kin dolu Yahudi ortaklarına uyarı telakki edebiliriz. Halbuki Rezistan'ı duyar duymaz İspanya'dan kovulan Yahudileri kabul ederek Katolizme karşı güçlenmeyi hesaplamışlardı. Ve açık kapılardan gelenleri daha sonra partner saydılar. Bir tür rezerv devletin ortaya çıkışı işte budur ve bu zamandadır. Aba Yezid oğlu Selim ve oğlu Süleyman işte bu çizgiyi sürdürdüler. Daha sonra gelen oğlu Selim'in daha ileriye gittiğini biliyoruz. Ancak Aba Yezid Zade Selim tahta çıktığında Türkmen İsmail Osmanlı sınırında İran'da genç ve güçlü bir devlet kuruyordu, yeniliyordu. Anadolu'daki Şiilerin Şah İsmail'e bakışı asırlar sonra Ermenilerin Rusya Çarı'na bakışına benziyordu. İlaveten Osmanlı'nın kendi halinde yazıldığı kadar güçlü olmadığını kaydetmek durumundayız. Selim iki politikayı birlikte izlemeye başladı. Şiileri acımasızca kırdı, göz açıp kapayıncaya kadar 40 bin Osmanlı Şiinin canını aldığı haber veriliyor. Burada kalmadı, ikincisi hem Garp'ta ve hem Şark'ta barajlar örülüyordu. Yayılmacıların baraj görme refleksleri güçlüdür ve yayıldıkları yerde kaleleri de potansiyel baraj saydıkları için hep yıktılar. Kale fakiri olmamızın nedenlerinin birisi de burada yatmaktadır. Hep yıktık. İkincisi hala buradayız, yayılmaya dayalı bir siyasi organizmaydı. İbn Haldun'un moda ettiği sözcükle Arap topraklarında ise asabiyat çözülüyordu. Arap toprakları yeni ve muktedir hakim bekliyordu. Selim ve Süleyman Arap illerine sarkıp yayıldılar. İnsan vücuduna tık tık vurup zayıf ve güçlü bölgeleri teşhis eden pratisyenlere benziyorlardı. Zayıf iklimleri seviyorlardı, atıldılar. Daha sonra Büyük Napolyon'un, daha sonra Kaiser Wilhelm'in, daha sonra Truman'ın, daha sonra Baba Oğul Bush'un çizgisini çok önceden uygulamaya koydular. Hem Judaizmin ve hem de İslamiyet'in bayrağını ellerine aldılar. Yahudiler belki nüfusça azlar ancak hürmeti daha az tutmadılar. Selim ve Süleyman Kudüs'ü ihya etmeye büyük değer biçtiler. Bu kadar değil, Selim'in yola çıkmadan önce Yahudi sarraflardan para aldığı da rivayet arasındadır. Yahudiler şükran duymasını seviyorlar. Selim adını Yahudi onomatiske kaydettiler ve çoklukla taşıyorlar. Süleyman'a muhteşem adını Yahudiler ihsan ettiler. Halbuki en seçkin şehzadesini hem boğdurmuş ve hem de boğulmasını seyretmişti. Muhteşem ve kanuni bir temaşa olduğunu düşünemiyorum. Birinci Süleyman hem kanunsuz ve hem de zavallıydı. Bizde Osmanlı'nın son zamanlarındaki karakollar için yangın talimatnamelerine benzer kanun her sultanda vardır. Bu sözcüğü de Batı dillerinde kanon, Orta Çağ'da canun, Elenlerden aldık. Aslı kanonikos, Orta Çağ'daki telaffuzunu kullanıyoruz. Aynı sözcükten bir de enstrüman yaptık, kanun diyoruz ve bununla fasılları açıyoruz. Pek münasiptir. Tekrar devamlı Osmanlı'nın Arabize olması ve Ortodoks İslam'a sıkıca sarılması işte bu dönemdedir. Taassubun Osmanlı mülkünü tarif etmesi de bu tarihten başlamaktadır. Enver ile Hamid arasında bir devamlılık var. Kemal'de ise ayrı bir devamlılığı teşhis ediyoruz. Ancak Enver yine de daha fazladır. Gözü pek hayalci, yenilmeyi bilmeyen ve hep bir teşkilat kurandır. Pan-İslamizme, pan-Turanizm işte bu dönemde ekleniyor. Maksimalistler İslam'ı aşıp İç Asya'ya doğru yayılmayı kuruyorlardı. Pan-İslamizm ve pan-Turanizm dillerindedir. Asıl inandırmak istediklerine hiçbir zaman inandırıcı olamadılar. Hem Osmanist ekspresyonizmi biliyorlardı ve hem kurtuluşlarını Garp emperyalizminde buluyorlardı. Şarka doğru pan-Turanizme ihtiyaç duydular. Enver elini aldı. Cenuba doğru pan-İslamizmi yol açıcı saydılar. Musul, Bağdat ve Basra elde sanıyorlardı. Suriye ve Mısır'ı geri alma işini Cemal üstleniyordu. Cemal Paşa çoktan Suriye kralı misli davranıyordu. Maksimalist idiler. Bir büyük savaşta yenildiler ve iç savaşta kırıldılar. Pratik Türkçülüğü incelerken en çok Talat'a bakmak isabetlidir. O zamanlar Siyonist Almanya'ya en çok Talat güveniyordu ve yenilgiden sonra kendini orada güvenli hissediyordu. Yerine Ermeni fedailerine Almanların haber vermiş olması ihtimal dahilindedir. İngiliz gizli servis elemanları da olabilir, bilemeyiz. Katleden de orada beraat ediyordu, işi bitmiştir. Belki de en temkinli Talat idi ve Triumvira içinde bu dünyadan ilk önce Talat göç etti. Ve yine Triumvira'dan Talat daha sonraki resmi tarihte hiç eleştirilmedi. Dikkat çekicidir. Bu tarihi kimler yazıyor? Ne yazık, en ciddi sorular masallara kalıyor. Ben son resmi tarihin yazımını Leon Cahun ve Herman Wember ile başlatıyorum. Bu masala göre hala onlar yazıyorlar. Alliance Universal İsrailiteleri Edirne'de öğretmeniydi. Bu ise hep saklı tutuluyordu. Celal Bayar'ın aynı okullarda talebe olduğu da hep mahfuzdur. O kadar öyle ki bu rivayetten bir türlü emin olamıyoruz. Ancak yıllar sonra da olsa Talat'ın cenazesini Bayar'ın getirdiğinden eminiz. Mektep bağımı Alliance İsrailit mi tam masallara uygun düşmektedir. Hep Selanik ve İzmir'i biliyoruz. Nedense Edirne'de Yahudilerin çok güçlü olduklarını hep ihmal ediyoruz. Edirne'nin istirdatı önemlidir ve Talat'ın canla başla çalıştığını biliyoruz. Cemal ile Enver ise çok daha saftılar. Naif sözcüğünü çok daha uygun düşmektedir. Her ikisinin ihtilal haritasına gelince idrake sığmamaktadır. Moskova'da Roy ile tanıştılar. Hintliydi, ihtilalciydi. Cemal ve Enver Komintern Dirijanı Roy'u Sovyetlerden daha çok kendilerinden telakki etmek için bu kadarını kâfi buldular. Ölümlerini hızlandırabilecek projelerini Roy'a verdiler. Peki Roy kime ölümlerinin çok geç kalmadığını biliyoruz. Almanya ile imparatorluğu kaydıracaklar ve daha geniş olarak Türk-İslam sentezinde yeniden kuracaklardı. Birinci savaşta Türkiye'de gazetecilik yapan bir Alman buna Greater Turkey diyordu. Büyük Türkiye peşinde koşuyorlardı, kesindir. Hep beraber perişan oldular. Büyük Britanya emperyalizminin Osmanlı Devleti'ni Hemingway'in balığı misali ufalttığını görüyorlardı ve kin duyuyorlardı. Almanya'ya bağlanmaları bu nedenlidir. Güzel kaybettiler ama şimdi şura olmuş Rusya vardı ve Londra ile savaşıyordu. Moskova'ya seyirttiler. Moskova dünden ve heyecanla hazırdı. Kim olursa olsun güneyde ve Anatolia denilen iklimde İngilizler ile savaşanları arıyordu. Moskova için solcu sağcı fark etmemektedir. Yeter ki Londra püskürtülsün. Bu o kadar öyle ki daha sultan tahttayken işbirliği için adamlarını gönderdiğini biliyoruz. Anadolu canibinde silah tutmak isteyen kim varsa Bolşevikler vaatlerini gönderiyorlardı. Bunda sürpriz göremiyoruz. Şimdi efsanevi Enver ve Comrade in Arms Cemal Moskova'ya geliyordu. Arap'ın istediği tek göz, Allah verdiği iki, böyle düşünenlerin olduğunu düşünebiliyoruz. Ama ne büyük talihsizlik. 21 yılına dönüldüğünde olayların gelişiminde iki terslikle karşılaşıyoruz. Birincisi Londra'nın tampon arayışı Moskova'nın tanınma beklentisiyle birleşiyordu. 1921 baharına doğru imzalanan pek çok anlaşmada Sovyet Rusya'nın devrimi sınırlamayı kabul edişin izlerini görebiliyoruz. Londra'da imzalanan Büyük Britanya-Sovyet Rusya Ticaret Anlaşması'ndaki Moskova'da imzalanan Türkiye-Sovyet Anlaşması ile aynı günlüdür, Moskova'nın Afganistan'da Bolşevik propagandadan vazgeçtiği kuvvetle ileri sürülüyor. Bu iklimde bir detente rüzgarı esiyordu ki bunu tarihin kötü cilvesi olarak görebiliyoruz. Cemal'in ise kocaman bir çocuk ve hatta bir bebek olduğunu işte burada kesinlikle anlıyoruz. Moskova'da komşu olarak Roy'u bulmuş, bütün hayallerini anlatıyordu. Suriye'de başaramadı ama Afganistan'da başaracaktı. Bunlar ihtilal yapmayı çocuk oyunu sanıyorlar. Afganistan'ı devrimcileştirmek Büyük Britanya İmparatorluğu'nun Hindistan yolunu tıkamakla eşdeğerdi. Cemal Moskova'da sıkılmıştı ve Afganistan'a gidip eli değmişken bir ihtilal yapmak istiyordu. Hem Türkmenler hem Türkiler ve hem de koyu Müslümanlar vardı. Daha iyisini düşünmek imkansızdır. Modern sözlerle Avrasya veya Türk-İslam sentezi önündedir. Cemal Paşa'yı bu sentezin ilk büyük şehidi saymamız isabetlidir. Afganistan fethine çıkmıştı. Yolda ve bir yerde öldürüldü. Roy'un Çeka'ya, Çeka'nın da Ermeni fedailerine haber vermiş olması en güçlü ihtimaldir. Ankara'nın buna üzüldüğünü gösteren hiçbir işarete sahip değiliz. Zaman zaman masallar bilimden daha acımasızdır. Moskova minimalizmin kestanelerini ateşten alıyordu. İnönü savaşlarının ilkini saymak ve ikincisini önemsememek için maddi istinadgâhlardan yoksunuz. İçe yönelik propaganda değerini ise reddedemeyiz. Buna mukabil Sakarya müdafaası çok büyük olmamakla birlikte önemlidir. Elinde sonunda müdafaa idi ve sonucu stalemate oldu. Patapat diyebiliriz. Ama psikolojik ve politik olarak mühimdir. Kemalistlerin Ankara'da tutunabileceklerinin ilk işareti işte budur. Sakarya müdafaası aynı zamanda Enver'in yazgısıdır. Enver'in ölümünü Sakarya'da aramak zorundayız. Masaldır ve zaman zaman mekan ve zaman kayboluyorlar. Mezarı İç Asya'da değil Ankara yakınındadır. Bu masalda buraya adıyoruz. Enver'in Alamancı olduğu sadece iftiradır. Yahudi ve Siyonist Divan Paşa ile hep çatıştığını biliyoruz. Nitekim Leman Paşa anılarında Enver'in bu isabetsiz ve zararlı emirleri beni rahatsız ediyordu demekten geri kalmamaktadır. Masalımızla doğruluğundan artık şüphe etmediğimiz bu çatışma, Enver'in Siyonizm'den uzak olduğunu da gösteriyor. O tarihte hem Leman ve hem de Almanya Siyonistiler. Tabii Almanya'ya karşı durmakla birlikte Siyonist kalmak mümkündür. Maliye Nazırı Mehmet Cavit'i biliyoruz. Fakat David Fromkin dahi Semitik denmese bile Yahudi eğilimini teşhis etmek zor olmuyor. After Gallipoli, Enver resumed his earlier campaign to curb German influence yolu yazıyor. Ayrıca Şark'ta Enver'in ve Berlin'in planlarının birbirine karşı olduklarını hep kabul etmek zorundayız. Dram mı, trajedi mi? Onurunu kendine ihanet etmeyerek korumak ve böylece ölmek ise trajedidir. Ve trajedi bütün sanatların en maddecisi ve en Newtonian olanıdır. Ölümün çekim gücüne kimse yenemiyor, buna trajedi diyoruz. Mustafa Supi'nin Velidi Togan'a ve Velidi Togan'ın Enver'e çok dürüst davrandıklarını söylememiz isabetlidir. Velidi Enver'den sonra Sovyetlere yenilmiş, peşinde Çeka, Rusça Çerezviçayne'yi olağanüstü komitenin kısaltılmışıdır. Arka arka kaçarken Bakü'da Supi'nin başında olduğu Türkiye Komünist Partisi'nin merkezinde saklanmıştı. Çok güvendikleri için aramadılar. Togan ise bir kalkışma başlatmak için İç Asya'ya gelmekte olan Enver'e sakın gelme diyordu. Dostçadır. Togan'ın Sovyetleri ile birleştiği zaman var. Validov çağrılıyordu, ayrıldı. Ayrı bir devletçik kurmuştu, savaşı sürdürüyordu. Ancak Enver'in gelip de işe karışmasını istemiyordu. Çünkü Zeki Velidi başarsa dahi ayakta kalmasının ancak İngiliz emperyalizminin desteğiyle mümkün olacağını hesaplıyor ve biliyordu. Enver ise İngiliz emperyalizmine karşı savaşıyordu. Dolayısıyla İngilizler Togan'a kurtarıcı ve Enver'e kanlı düşman görünüyordu. Yolları ayrılmıştır. Yenilmeyi bilmeyen Enver ölümüne yaklaşıyordu. Togan'ın halini de biliyordu ama ölüme koşmaktan başka çare görmüyordu. Aslında Türk-İslam sentezini öldürmeye koşuyordu. İç Asya'da Enver değil, Büyük Türkiye ölmektedir. Geriye Küçük Türkiye kalmaktadır. Ölüme engellenemez bir çekimle koşmak mı? Buna trajedi diyoruz. Pan-İslamist ve Pan-Türkist Enver'in sonu has bir trajedi oldu ve sonra çıkan Türk-İslam sentezi ise bir tuluat idi. Yerindedir ve doğru, hortlaklar en çok tuluatta oynuyorlar. Lenin Enver'in ölümünü önleyemez miydi? Roy, Enver'in İç Asya'da kıyama kalkışacağına haber vermişti. Lenin'in Enver'in bu promatüre kıyam projesini memnuniyetle karşıladığından eminiz. Roy'a inanacak olursak Lenin bırakınız gitsin, bırakınız yapsın havasındaydı. Bunu bırakın gitsin, bırakın ölsün olarak anlıyorum. Ölümünün Moskova'da olmamasını istiyordu. Sovyet misafirperverliğine uymayacağını biliyordu. İç Asya bir sentez olmuş, üstü açık mezarlarla doludur. Kimse yerini bilmemektedir. Acaba bir model mi? İzmir suikastine de böyle bakamaz mıyız? Bakabiliyoruz, nihayet bir masal dünyasındayız. Mustafa Kemal'in suikastçılardan, Lenin'in Enver'in projelerinden daha çok haberdar olduğundan da kuşku duyamayız. O zaman Ankara'nın bağlarında İttihat ve Terakki'den kalma pek çok politikacının suikast kelamı ettikleri herkesin malumuydu. Ruşeym halindeyken derdest edilip söndürülmesi haydi kolaydı. Demek ki bir tercih meselesidir. Kürt kıyamına da böyle bakabiliyoruz. Çok konuşkandılar, aslında açık hareket ediyorlardı. Tahari memurları aralarına giriyordu. Abdülkadir'e giden İngiliz taklidi yapmıştı. Bu o kadar öyle ki Hamidiye alayından Cibranlı Halit Bey çok önceden yakalanmıştı. Hakiki lider Hamidiye albayı Cibranlı'dır. Said Zoraki reis oldu. Hiç kuşku yok, büyüdüğü ölçüde büyümesini istemediler ama bir kıyam öngörüldüğü masalımızda anlatılmaktadır. Minimalizm hareket halindedir. Başlı başına bir kurgu olduğunu çıkarıyoruz ama sadece masaldır. 22'nin arifesinde yüksek komutanlar arasındaki yazışmalara bakacak olursak Enver de bir düşmandı. Sınırın her noktasına içeriye girmesinden korkuluyordu. Nöbetçilerin arttırıldığını okuyoruz. Gelirse önderliği eline geçireceğinden hiç endişe edilmiyor. Buna macera ile kazanılanları tehlikeye atacağı ekleniyordu. Enver bütün korkuları şahsında toplamıştı. Hem korkuluyordu ve hem de korkuluyordu. İç Asya'da 1922 Ağustos başında öldüğü hesaplanmaktadır. Bir tanık yok, sadece hesap var. Aynı ayın sonuna doğru ise büyük taarruz başlıyordu. Ne ilginç, 1921 Ocak ayında da bir birliktelik yaşamıştık. Ethem'in ve Mustafa Supi'nin tasfiyesiyle 1. İnönü zaferi neredeyse aynı aydadır. Enver'in düşüşüyle büyük taarruz da aynı aya düştüler. Ölümler ve doğumlar yumaktırlar, yaslar ve bayramlar ayrılmıyorlar. Peki Enver huduttan girebilseydi liderliği eline alabilir miydi? Bir masal içinde bile pek zor bir sualdir. Davetsiz ve izinsiz gelenlere kötü davranıldığını biliyoruz. Sınırda öldürülenler dahi olmuştur. Kuşçubaşı Selim'i unutmuyoruz. Aslında şu teoremi de yazabiliriz. Başlangıçtan kısa bir zaman sonra katılım izne tabi olmuştu ve hatta bir imtihandan geçirildiğini bile söyleyebiliriz. Yusuf Ziya çevrildi ve daha sonra Erkan-ı Harbiye reis olan Fevzi Paşa ciddi müzakerelerden sonra kabul edilmişti. Bir süre sonra mücadelede mülkiyet meselesi tezahür ediyordu. Açık kapı siyaseti izlenmediğini tespit ediyoruz. Hiç şüphe yok, içeri girseydi Enver'in böyle bir muameleye tabi olmazdı. Enver elinde sonunda kahramanı hürriyet idi. Bugünkü Enver uzun yıllar süren karalamaların mahsulüdür ki buna resmi tarih adı da veriyoruz. Enver seviliyordu, Kemal Paşa'nın sevildiği tartışmalıdır. Erzurum Kongresi'ne kabul edilmek istenmemesi, sevilmemesi ve daha da önemlisi güven duyulmamasından kaynaklanıyordu. Doğru, üniformasını ve yaveri şehriyari kordonunu çıkarmadığı için kongreye kabul edilmek istenmediği kaydediliyor. Doğrudur, ancak bu sadece bir bahaneydi. Çünkü bütün mücadele sultanı ve halifeyi kurtarmak adına yapılıyordu ve ağalar ile şeyhlerden terakküp eden bu cemaati 1791 Fransız Meclisi ile karıştıramayız. Kaldı ki Kazım Paşa daha önce pek çok heyetin kendisine gelerek Kemal Paşa'ya karşı tavır aldıklarını da haber veriyor. Kazım'a inanacak olursa Kemal'in kabulünü temin eyleyen kendisidir, tamamen reddedemiyoruz. İlaveten pek bilinmiyordu, bilinmesi çok sonradır ve 26'yı bir dönüm noktası olarak alıyoruz. Samsun heyetinde olan Refet'in bile yeni yeni tanıdığını belli eden işaretler var. Mustafa Kemal Erzurum'a imtihandan geçmiş bir kahraman olarak gelmedi. Bu noktada kuşku duymuyoruz. Hangisi masal? Bütün Birinci Dünya Savaşı'nı bir Anafartalar Sarıkamış ikilemine indirgemek büyük bir marifet muzafferiyettir. Bu o zamanlar yoktu. O zamanlar o kadar fukara değildik demek istiyorum. O zamanlar Çanakkale ve Kut zaferlerini biliyorduk ve her ikisine de Mustafa Kemal'i bulamıyorduk. Sadece kahramanlar değil, kaynaklar ve tanıkların da ortadan kaldırıldığı bir periyod yaşadık. İdamdan dönen ve susturulan Kazım Paşa'nın evine yazdıklarını ve evrakı almak için baskın yapılması son derece semboliktir. Resmi tarih yazımı için gerekiyordu. Bu arada Karabekir'in de Yaman komiteci olduğu da ortaya çıkmaktadır. Hem yazdıklarımı yaklar diye bağırıyor ve hem de kopyalarını almak tedbirliliğini göstermiş olduğunu ilan ediyor. Arabi karakterlerden Latin karakterlere geçilince tarihimizden ve kökümüzden koptuk diyorlar. Saçmadır. Tarihimizin Arabi karakterle yazılı olduğunu düşünmek de inandırıcı olmaktan çok uzak düşüyor. Hızla yayılan imam ve hatip okullarında eski yazının öğretilmesinin tarih bilgisi ve bilincini yükseltmediğini artık netlikle görüyoruz. Şimdi sadece obskurantist bir kuşak yetiştirmiş olduğunu teşhis ediyoruz. Arabi karakterlerle Osmanlı belgelerini okuyabilenler bugün tarihimizden çok daha uzaktırlar. Kuşkusuz bu bir teoremdir ve bunun dışında kalanlar olduğunu da biliyoruz. Öte yandan bir Profesör Halil İnalcık'la hiçbir tarih bilinci olmadığını netlikle teşhis edebiliyoruz. Hem ilahiyat müderrisleri ve hem de İnalcık teoremimizi teyit ediyorlar. Latin karakterle okuma ve yazmanın daha kolay olduğunu ileri sürmek ise artık başlı başına bir cehalet sayılmalıdır. Bütün karakter takımları aynı ölçüde kolay veya aynı ölçüde zordur. Çin ya da İbrani veya Kiril karakterlerin daha kolay veya zor olduklarını düşünemeyiz. Bu şimdi dillendirebiliyoruz. Latin karakterler kabulü bir minimalist adım idi. Bölgede bir tampon ve veya bir karakol olmayı seçiyorduk. Ancak maksimalist kırımı ile yakın tarihin canlı tanıklarının da ortadan kaldırıldığını söyleyebilecek durumdayız. Öyleyse minimalizm aynı zamanda bir tarih yazımıdır, zaferi gerekmektedir. Kazım Gazi Hazretleri'nin kendi yüzüne karşı şunları söylediğini haber veriyor. Muntazam tuttuğunu işittiğim hatıratını vesikalarıyla birlikte getir de göreyim. Hiçbir tarafta herkes gibi benim İstiklal Harbi'nin bahanesi olduğumu ve Türk milletini ölümden kurtararak ona istiklalini bahşettiğimi söyleyeceğine, kendini de benim payeme çıkartacak propagandalar yaptırıyorsun. Bir millete ancak bir gazi olur. Bu yürüyüşe ayak uydurmaya çalış. İstiklal Harbi'ni nasıl emirlerimle başardıksa bundan sonrası da başka türlü olmaz. Kazım Paşa hatıramı elden almak için 3 kere evimi bastırıp arattı yollu eklemektedir. Bir de şu var, o ancak bir gölge yakalamıştır. Kazım Paşa'nın o dediği Kemal Paşa'ydı. Kazım'ın evrakın kopyalarını sakladığını anlıyoruz. Daha önce de haber vermiştim. Bunlara inanacak mıyız? Masal yazdığımı tekrarlıyorum. Ama ve lakin evraklar için Kazım Paşa'nın basılmış olduğunu başkalarının meyanında kılıç elde teyit etmektedir. Vakı hakikat idi. Bir imaj yaratıldığından kuşku duymuyorum. Asıl önemlisi buna duyulan ihtiyacı görüp çıkarabiliyorum. Burada en masum olan Mustafa Kemal'dir. En doğru olan da ihtiyaç keşfin anasıdır diyen Engels'tir. Öyleyse güveni yitirme ile kahraman ihtiyacı arasında zıtların birliği teoremini kurabiliyoruz. İnsanların en güvensiz ve en çaresiz oldukları zaman da güvensizlik de eninde sonunda çaresizlik bilincidir. Ya Rab demelerini de böyle tahlil edebiliyoruz. Tanrı'yı güvensizler yarattılar. Peygamberler de güvensizdiler. İleriye atılmadılar. Hepsinde bir hicret var. Büyük kırımlar güvensizlik çukurları kazıyorlar. Bizimkinde maksimalistlerin kırımında bir de tarih kayboldu. Büyük çukurda yeni tarih yazmak çok kolay oldu. Bütün bunda Kemal Paşa Hazretleri en saf olanıdır. En masumu demek istiyorum. Çok hoş, sadece kişiler ve sadece bellekleri kaybolmadı ve ne kadar az maddi kanıta sahibiz, çoğundan yoksun kaldık. Kemal Paşa Hazretlerini Gelibolu'da hain bir şarapnel parçası veya kurşundan göğsündeki saatin kurtardığını biliyoruz. Fakat bu değerli saati hiç bilmiyoruz. Albay Mustafa Kemal bu saati Leman Paşa'ya hediye etmek kadir şinaslığını göstermişti, tarihten öğreniyoruz. İleride bizim için çok değerli ve hatta paha biçilmez olabileceğini bilememesini anlayabiliyoruz. Ancak bizim tarihçilerin bu yaralı saati Leman Paşa'dan ve zamanında rica etmeyerek büyük bir ihmalkarlık yaptıklarını şimdi daha iyi idrak ediyoruz. Çünkü Almanya'da emekli evinde bir hırsızın Leman Paşa'dan bu saati çaldığını çok sonradan öğreniyoruz. Hoş, bir tarafı ezilmiş saat meraklısı hırsızlara ancak masallarda rastlanmaktadır. Ama doğru, ben de masal yazıyorum. Paşa Hazretleri tarihin yazımından önce Gelibolu meselesine son derece mütevaziydi. Kendisini muhatap alınmasından mahcup olan bir hali bile vardı. Şu sözler Paşa Hazretlerine ait olup 1918 başında ve Şişli'de telaffuz edilmişti. Madem ki masal yazıyorum, yeri burası olmalıdır. Siperler elimize geçtiği zaman içerileri düşman cesetleriyle ağız ağıza doluydu. O müthiş bir şeydi, İngilizlerden bir fert bile kurtulmamıştır. Bu muharebe cereyan ettiği sırada Kemal yerine teşrif etmiş bulunan Talat Paşa Hazretleri ile İsmail Can Polat ve Doktor Nazım Beyler, o gün İngilizlerden iktimam ettiğimiz maddi muharebe hatıralarına da maliktirler. Kiminde kurşun parçalamış bir İngiliz altını, kiminde ufak tefek nişanlar, dürbün parçaları filan vardır. Çok hoş ve çok acı ama onlar yokturlar. Kemal Bey kendisinin Kemal yerinde olmadığını haber veriyor. Talat Paşa Hazretleri ve diğer devlet erkanına gönderdiğini teyit ediyor. Güzel, ancak bunlardan ilki Ermeniler tarafından 1920 yılında katledildi ve diğerleri İzmir suikasti bahanesiyle asıldılar. Yok oldular. Parçalanmış İngiliz altınlarının, nişanların, dürbün parçalarının nerede olduklarını bilmiyoruz. Bilseydik savaş müzesine koyardık. Doktor Nazım İbrani asıllıydı. Ermeni tarafına göre Kırımlardan en başta sorumlu olanlardan birisiydi. Bütün bunlar ayrı, efsanevi devrimciydi. Böylesine becerikli ve böylesine gözü pek ihtilalci bizde az çıkmıştı. Ve suikast ile hiçbir ilişkisinin olmadığını biliyoruz. Karakaşi dünya Yahudiliğinin pek muteber adamı ve pek çapkın Maliye Nazırı Cavit ile aynı zamanda asıldı. Ulucanlardaydı ve yakında Anafartalarda diyebiliriz bir balo vardı. Neden asıldı? Neden o gün asıldı? Herhalde sürekli masal sorusu icat ediyoruz. Eğer o tarihte yaşayanlar arasında birisine efsanevi ihtilacı dememiz gerekiyorsa, Doktor Nazım buna en layık olanıdır. Vladimir Jabotinsky o zaman da Dünya Siyonist Teşkilatı'nın üst memuru olarak İstanbul'da bulundu, teşkilat yaptı. Otobiyografisinde Nazım Bey, the Secretary General of the Young Turk Party, the author and initiator of the revolution, and possibly the decisive personal factor which accelerated the downfall of the Ottoman state, minval üzere tarif ediyordu. Bu çok malumatlar Siyonist dirijana göre 1908 ihtilalini kuran ve başlatan Nazım idi ve Osmanlı Devleti'nin sonunu hızlandırdığı nakletmek mecburiyetim var.